Türk Hava Yolları'na ait bir Boeing 737-800 uçağı Hatay'a yapmış olduğu inişte önce tekerleklerini koyuyor, arkasından adeta zıplıyor. Havada 5 saniye geçirdikten sonra tekerleklerini bir sonraki zaman piste koyduğunda birazdan fotoğraflarını göreceğiniz yangınla karşılaşıyor. Bugün sizlerle bu kazayı inceleyeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha yayınında hem burada YouTube'da hem de podcastlerde sizlerle beraberiz. Bugün sizin çok da duymadığınız bir kazadan bahsedeceğim. Türk Hava Yolları'nın Hatay'da 2022 yılında yapmış olduğu bir kazadan. Şans eseri bu kazada yaralanan olmadı, ölen de olmadı ama havayolunun işletmesi açısından da önemli bir kaza. Bu kazanın bizim için çok büyük önemi var çünkü ilk defa Ulaştırma Emniyeti İnceleme Merkezi'nin internette bir havayolu kazasıyla ilgili bir kaza raporunu yayınladığına şahit oluyoruz. Gerçekten güzel bir gelişme. Bunun örneklerini bundan sonra da görmek istiyoruz. Şimdi sizleri Ekim ayına götüreceğim 2022 yılının ve 2022 yılının 6 Ekim'inde İstanbul'dan Hatay'a giden bir Türk Hava Yolları 737-800'ünden bahsediyoruz. Evet, bazıları yine yorum yapacaklar. İşte yine Boeing diyecekler ama burada aslında pilotla ilgili bir sorundan kaynaklanan bir kaza var. Kaza ciddi olay olarak nitelendiriliyor. Her ne kadar ölü ve yaralı olmasa da tahliye sırasında bir takım yaralanmalar olmuş. Onlar da gerçekten de insanların daha sonradan bundan kurtulabilecekleri, tedavi görecekleri türden yaralanmalar. Belki de o nedenle de çok da fazla basında yara almayan bir kaza bu. Ancak bizim açımızdan, havacılık açısından önemli bir kaza çünkü uçakların nasıl uçurulması, nasıl indirilmesi konusunda ders alınması gereken kazalardan bir tanesi. Şimdi gelelim uçağımıza. Bu tür kaza araştırmalarında yapılan bir takım şeyler var. İşte uçaklara bakılıyor. Uçakta herhangi bir arıza var mı? Uçakta herhangi bir yolunda gitmeyen şey var mı diye bakılıyor. Şimdi burada size kısaca bir parantez açıp uçaklarla ilgili bilmediğiniz, aslında endişelenmemenizi gerektiren bir şeyden bahsedeceğim. Onun da adı MEL veya işte DDG diye de geçiyor. MEL'in açılımı Minimum Equipment List. Yani uçağınızda sizin mutlaka çalışması gereken bir ekipman listesi vardır. Bu da hem uçağı üreten tarafından belirlenir, buna master liste denilir. Daha sonradan da hem havacılık otoriteleri hem de operatörler buna değişik anlamlar katarak, değişik kıstaslar koyarak bunları sıkılaştırabilirler. Minimum Equipment List uçağın üreticisi tarafından, Boeing tarafından belirlenir ve bu genel anlamda size bir ifade verir. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bugün bu uçağın uçtuğu gün bu uçakta bir takım sorunlar var. Hatta bir tane sorun var. O da uçaklarda antiskid denilen, hani bizim otobüslerdeki gördüğümüz zamanında sonradan arabalara da gelen ABS sistemine benzer bir sistem var. Uçaklar iniş yaptıkları zaman bayağı hızlı bir miktarda bir hızla yere teker koyuyorlar. 200 kilometre, 190 kilometre, 200 kilometreyi aşan bile hızlarda olabiliyor. Bu durumda yapılması gereken bir takım güvenlik önlemleri var. Teknik olarak gerçekleştirilen. Bunlardan bir tanesi tekerleklerin sürekli olarak dönüyor olmasını sağlamak. Tekerleklerde güç yoktur. Onlarda herhangi bir motor yok iniş takımlarında. İndikten sonra yerdeki sürtünmeyle onlar dönmeye başlarlar. İşte bunların dönmesini sağlayacak, tekerleklerin kaymasını engelleyecek bir takım sistemler vardır. Onun dışında dediğim gibi tıpkı ABS olduğu gibi frenleme sistemlerinde de bir takım güvenlik önlemlerini içeren sistemler vardır. Bunlardan bir tanesi de anti-skid sistemidir. Bu anti-skid sistemi de sizin güvenli bir şekilde uçağınızda indikten sonra tekerleklerin dönmesini ve uçağın kaymasını engelleyecek olan sistemlerden bir tanesi. Bu sistemin çalışmaması durumunda da uçağın inişinde bir takım değişiklikler yapılması gerekmektedir. Uçağın performans hesaplarında da bir takım değişiklikler yapılması gerekmektedir. Ki siz ineceğiniz meydanda nasıl bir frenleme yapacaksınız? Bu frenleme otomatik sistemi devre dışı iken sizin uçağı durdurmanız gereken mesafe ne kadar artacak? Bütün bunların hesaplanması gerekiyor. Tabii bu modern zamanlarda olduğumuz için de artık bu tür hesaplamalar bilgisayar aracılığıyla ya uçaktaki bilgisayar aracılığıyla yapılıyor ya da uçağın kendisinin içerisinde bulunduğu sistemle ACARS denilen bir sistem var. Bir merkeze yollanıyor ve bunun sayesinde yine radyo dalgalarıyla siz bunun karşılığında performans hesaplaması yapabiliyorsunuz. Türk Hava Yolları da diğer modern hava yollarında olduğu gibi bu tür hesaplamaları bir laptop üzerinde veya bir tablet üzerinde yapan bir şirket ki burada da görüyorsunuz zaten nasıl yapıldığını bu hesaplamanın ve tabii ki bu sistem bozuk olduğu için, çalışmadığı için yapılan hesaplamalarda da bu sistemin bozuk olduğu göz önünde bulundurulmuş. Bu hesaplamaları uçuş sırasında siz kahvenizi içerken, yemeğinizi yerken pilotlar yaparlar. İnecekleri meydandaki hava durumunu alırlar. İnecekleri meydanın verilerine göre bu belirlenir ve ne kadar bir pist uzunluğuna ihtiyaç olduğuna karar verilir. Hatay yanılmıyorsam 3000 metre bu uzunluğunda bir pisti var. Dolayısıyla da bir 737-800'ün bu sisteminde çalışmamasına rağmen rahatlıkla inebileceği bir meydan. Bunun dışında bu sistemin çalışmaması durumunda Boeing'in size hazırladığı bir manuel vardır. Flight Crew Training Manual, FCTM denir buna. Bu manuelde de pilotların uçağı belli şartlarda nasıl uçulması gerektiğinden söz eder. Tıpkı işte ne bileyim yan rüzgarda nasıl indirilir bu uçak veya işte kategori 3 yapıldığı zaman görüş şartları çok düşük olduğu zaman nasıl indirilmelidir türünden değişik değişik bilgiler vardır. Bu da bize iniş sırasında nasıl bir teknik uygulayacağımızı belirtir. İşte bu sistemin anti-skid sisteminin çalışmaması durumunda da Boeing'in size verdiği bir takım öneriler var. Ben size bunların ekran görüntüsünü aldım. Bu videoda da göreceksiniz. Bir 737 manuelinden aldım size bunları. İşte bu kaza öncesinde de hem performansı, iniş performansının hesaplamasıyla uğraşıyorlar pilotlar. Hem de aynı zamanda bu sistem çalışmadığı zaman burada nasıl bir iniş yapılması gerektiğinden bahsediliyor. Normalde bu uçakta yapmanız gereken indikten sonra otobrek sistemini getirip otobrek derecesine göre işte 2, 3 vesaire türünden veriler kullanarak uçağın kendi kendine frenlemesini yapmak sağlamak. Ancak anti-skid sistemi çalışmadığı için de bunun yerine artık uçağın pedallarına basarak siz manuel olarak bir frenleme yapmak zorundasınız. Şimdi manuel frenleme her zaman için otomatik frenlemeye göre çok daha az optimum bir sistemdir. Bu nedenle de özellikle de burada yapılması gereken manuel frenleme ise yani ayaklarınıza basarak, pedallara basarak, önünüzdeki pedallara basarak bir frenleme yapılacaksa bu durumda Boeing size diyor ki yaklaşık 800 ila 1000 feet civarında daha uzun bir iniş süreniz olacaktır diyor. Bunun da nedenlerinden bir tanesi otomatik sistemde tekerlekler değer değmez yere algılayıcılar sayesinde bu sistem devreye girdiği için size diyor ki siz diyor bu kadar hızlı davranmayın. Önce uçağın hem ana iniş takımlarının 4 tane lastiği var hem de burun iniş takımının yere değdiğinden emin olduktan sonra önce yavaştan başlayan sonra da giderek hızlanan bir frenlemeyle frenlere basın, pedallara basın diyor. İşte burada yanlış giden iki tane olay var. Biraz önce size görüntülerini yansıttığım uçakta önce bir iniş takımları piste değiyor. Bunun sonucunda belki de hızlı bir yaklaşma sonucunda uçak yerinden zıplıyor ve bu noktada yapılması gereken, verilmesi gereken karar aslında pas geçmek olmalı. Genellikle bu durumlarda yapılan en iyi şeylerden bir tanesi de pas geçmek olur. Çünkü ondan sonra uçağın herhangi bir yunuslama yapıp yapmayacağı, bir daha sert bir şekilde meydana konup konmayacağı konusunda ne olduğu belirsizdir. Orada bir anlamda bir siz test pilotuna dönüşebilirsiniz. O yüzden en doğru yapılması gereken şey pas geçmek ve arkasından tekrar gelip denemek inişi ikinci defa. Tabii bu durumda yanılmıyorsam burada yapılan şey uçuşu inişi kurtarmak için tekrardan pistin üstüne konulması ve o sırada da iniş sırasında da pedallara belki de hani bayağı bir arkamızda pist kaldı, önümüzdeki pistte durabilecek miyiz diye tam da kitapta söylenenin tersi şeklinde ani olarak frene basılması ve frene basıldığı anda uçağın tekerleklerinin, lastiklerinin patlaması olayından söz ediyoruz. Bu lastikler patladıktan sonra uçak tabiri caizse jantları üzerinde gidiyor ve bunun sonucunda da ortaya çıkan alevlenmeler sonucunda da iniş takımları alev alıyor. Uçak piste indikten sonra kule önce Türk Hava Yolları uçağına hemen Turkish 8 Alpha Sierra You're on Fire diye İngilizce söylüyor. Arkasından da teyit istiyor Türk Hava Yolları'nın kaptanı. Kabinden de hemen kokpiti arıyorlar. Kaptanın motor tarafında, sağ motor tarafında motor yanıyor galiba diyorlar. Şimdi bu durumda yapılması gereken nedir? Tabii ki uçağın tahliye edilmesi lazım. Çünkü dışarıdan kabindekilerin söylediğine göre iniş sonrasında turuncu renkli yanmayla alakalı alevler görülüyor ve bunun sonucunda da uçağın ön ve arka taraflarından uçak tahliye ediliyor. Kanat üzerindeki acil çıkış kapıları kullanılmadan, çünkü neden? Orada ilk edindikleri izlenim motorların yandığı yönünde. Motorların yanmış olup olması önemli değil. Yangın zaten o bölgede olduğu için son derece doğru bir kararla da tahliyeler buradan yapılmıyor. Ön taraftan ve arka taraftan kaydıraklar da açılarak yolcular tahliye ediliyor. Kimsenin tahliye sırası dışında burnu kanamadan herkes güvenli bir şekilde uçaktan tahliye edildikten sonra zaten o sırada da hava alanında bulunan itfaiye ekibi de uçağa müdahale edip hem suyla hem de köpükle iniş takımlarında çıkan yangınları söndürebiliyorlar. Şimdi burada ortaya çıkan bir olay var. Buradaki kaza raporunda çok güzel bir grafik paylaşacağım sizlerle. Eğer siz de benim gibi birazcık böyle inekseniz bayağı seveceksiniz. Normalde anti-skid sistemi çalıştığı zaman otomatik frenleme sisteminin nasıl olduğunu gösteren bir grafik var. Azdan başlayıp çok basınca doğru giden bir grafik sistemi. Daha sonra da manuel braking yapıldığı zaman, yani pilot kendisi frenlere bastığı zaman ortaya çıkan ki grafik bunun nedense tam tersinde. Belki de bir can havliyle böyle bir şey yapıldı. Belki de her ne kadar daha önce uçuşta bunun nasıl yapıldığını söyleseler bile o anlık bir hata sonucunda bu şekilde bir frenleme yapıldı ve oradaki grafikte yüksek PSI'dan başlayıp daha sonra giderek azalan ve arkasında da iniş ve kalkışlar gösteren bir takım basınçlamalar var fren sisteminde. Manuel olarak yapılan frenlemede. Tabi burada Boeing size ne diyor? Bu frenlemeyi azdan çoğa doğru yap. Aynı zamanda da sakın frenleri pompalama diyor. Burada da sanki bir anlamda frenlere ya pompalama türünden bir şey yapılmış. Burada grafikte göreceksiniz. Ya da belki de eyvah duramıyorum. Aa durdum galiba filan. Tereddütte bulunan bir noktada frenleme yapılmış. Şimdi sizin bu tür kaza videolarından sonra sorduğunuz bir takım sorular var. Pilotlara ne oldu diye. Kaptan pilot, o gün uçağı uçuran pilot tecrübeli bir adam. Yaklaşık 10.000 saatin üzerinde bir azıcık üzerinde uçuş saati var. Türk Hava Yolları'nda uzun zamandır çalışan bir insan ve aynı zamanda da deneyimli bir pilot. Onun dışında yanındaki first officer sadece ve sadece 500 saati olan bir insan. 500 saatlik bir insanın o durumda yaşadıklarını tabii ki bilemiyoruz. Gerçekten kaptana yeteri kadar yardımcı oldu mu, olamadı mı onu bilemiyoruz. O da Türk Hava Yolları'na yeni girmiş bir insan. Daha önceden bütün kaza raporlarında, bütün kaza videolarında size söz ettiğim adil kültür olayı burada da gerçekleşti mi gerçekleştirmedi mi bilmiyorum ama umarım bu kaza sonrasında da Türk Hava Yolları'nın bu iki pilotu da işlerini kaybetmek zorunda kalmamışlardır diye umut ediyorum. Eğer bu konuda bilgileriniz varsa gerek aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz veya bana kaptanbaha747 Instagram hesabım üzerinden de mesaj atmanız mümkün olabilir. Ucuz atlatılmış, can kaybı olmadan atlatılmış bir kaza ama Boeing Flight Crew Training Manual ne diyorsa onu yapmak her zaman için daha doğru. Uçağın üreticisi size ne söylüyorsa, uçağı nasıl uçurmanız gerektiğini söylüyorsa onu yapmak her zaman için çok çok daha doğru. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bundan sonraki Kaptan Baha kaza videolarında ve aynı zamanda başka konularda da beraber olmak üzere. Mutlu kalın, havacılıkla ve bu kanalda kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.